Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın Mahir.
Biraz Türkiye'deki ortamın dışına çıkalım. Zaten biraz dışındasın. En azından fiziki olarak ve Avrupa'da neler olup bitiyor diye bir bakalım. Özellikle yeni bir krizin gelip gelmediği, yolda olup olmadığı konusunda epey bir spekülasyon da var ortada.
Evet, şu anda panik, küçük bir panik başlamış durumda. Bu hafta sonundan beri, geçen hafta sonundan beri Avrupa'da ekonomi çevrelerinde, sadece borsada değil, Perşembe günü acil olarak Avrupa Birliği sorumluları, devlet iktisadi işlerden sorumlu kişiler, hükümetlerin iktisadi işlerden sorumluları toplanıp sadece Yunan borcuna, Yunanistan borcuyla ilişkin değil, daha genel önlemleri konuşmaya çalışacaklar. Ama konuşmaya çalışacaklar demek lazım. Çünkü konuşup da karar almaları pek kolay gözükmüyor. Bu da Avrupa Birliği'nin artık çok belirgin hale gelen ortak politika veyahut bir birlik politikası oluşturma kapasitesinin ne kadar sınırlı olduğunu ve Avrupa Birliği'nin bu genişlemesinin derinleşme olmadan gerçekleşmesinin sakıncalarını çok açık biçimde ortaya koyuyor. Özellikle de avro ile ilgili bu sorun çok belirgin. Çünkü bir paranın arkasında özellikle ulus devletler dönemi sonrası kapitalizmin içinde paranın arkasında bir siyasal güç bulunmadığı zaman, ona güvenini veren siyasal güç bulunmadığı zaman veyahut böyle bir gücün mekanizmaları oluşmadığı zaman o para her türlü spekülasyona, endişeye açık bir para haline geliyor. Yunanistan krizi bunun çok açık bir örneği. Yunanistan'ın borç sorunu baktığımız zaman Avrupa Birliği ekonomisi içinde çok küçük bir sorun. Avrupa Birliği ekonomisinin büyüklüğü içinde çok küçük bir sorun. Detaylı biçimde baksak Amerika'daki federal devletlerden birçoğunun Yunanistan kadar borcu vardır. Evet. Fakat arkasında tek bir para birimi avro gibi dolar var ama doların da arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Arkasında çok güçlü bir Fed, Amerikan Merkez Bankası var. Halbuki Avrupa Birliği'nde bu avronun arkasında işte yeni kurulmuş bir Avrupa Merkez Bankası var ama Avrupa Merkez Bankası'nın bu Yunanistan krizi ortaya çıkana kadar hemen hemen şey dışında, faizler dışında müdahale edecek hiçbir enstrümanı, hiçbir imkanı yoktu. İşte yeni yeni müdahale edebilecek fonlarla donandırılıyor 700 milyar avroluk bir müdahale fonu falan filan. Ama başka bir dizi operasyonu yapma yetkisine haiz değil bu Avrupa Merkez Bankası. Örneğin euro obligasyonu, yani Avrupa Birliği tahvili diye bir şey yok. Devlet tahvilleri var.
Evet, ulus devleti.
Mesela çok anlamlı bir şey bu. Avrupa Birliği tahvili yok. Halbuki avronun güçlenmesi için Avrupa Birliği tahvilleri oluşturmak gerekir. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın piyasalara, bono piyasalarına, devlet ve hazine bonoları piyasalarına girerek buradan sorunlu kağıtları alması ve burayı temizlemesi, Fed'in 2008'de çok büyük miktarda yaptığı gibi ancak yeni izin verdi ve çok sınırlı. İkinci el piyasalarına giremiyor falan filan. Dolayısıyla ortada bir siyasi güçten arındırılmış veya siyasi gücü çok sınırlandırılmış, politika yapma gücü çok sınırlandırılmış bir Merkez Bankası'nın parasının düştüğü zor durum var. Yunanistan bunun göstergesi. Yoksa Yunanistan'ın tek başına Avrupa Birliği'ni krize sürüklemesi veya Avro'yu krize sürüklemesi hakikaten mümkün değil iktisadi büyüklüğü itibariyle. Bir de bunun yanına ikinci bir faktör ilave oluyor. Bunu Yunanistan krizi ortaya çıktığında ele almıştık Açık Radyo'da. Bir daha hatırlatmakta yarar var. Hı hı. Tabii ki bu piyasalar dediğimiz olgu, yani esas olarak emeklilik fonları yöneticilerinin at koşturduğu büyük ölçüde bu piyasalar dediğimiz olgu, mali piyasalar, böyle bir spekülatif ortamda aslında çok daha iyi para kazanıyorlar. Yunanistan krizi, Yunanistan'ın borçlanmasının çok artması, borç oranının çok yüksek olması, arkasından İrlanda, arkasından Portekiz, arkasından İspanya, şimdi İtalya'nın hedef tahtasına oturtulması, bu çevreler açısından şöyle bir getirisi var. %2-2,5 faiz oranlarının birdenbire %3'e %3,5'a ve Yunanistan, İrlanda gibi ülkelerde çok daha yükseğe çıkması. Bir risk var mı? Küçük bir risk var. Ödememe riski veyahut borcun bir kısmının iptal edilmesi riski. Ama bu riskin 2-3 sene içinde gerçekleşmemiş durumunda zaten aradaki faiz farkı ortadan kaldıracak borcu neredeyse sıfırlıyor. Dolayısıyla bir de bunun üzerine borç da iptal olmaz da ödenirse inanılmaz bir kar çıkıyor ortaya. Şu anda bütün spekülatif fonlar bu şeylerin peşindeler. Peki. Bu devlet kağıtlarının peşindeler.
İtalya söz konusu olduğunda mesela farklı olarak işte İtalya'nın borcunun daha çok iç borç olduğu, evet, söyleniyor. Bunun bir fark yarattığı ve bu yüzden de dolayısıyla büyük ölçüde İtalya etrafında başlayan tartışma spekülatif bir tartışma olduğu söyleniyor.
Evet, İtalya'nın daha çok iç borç Türkiye'dekine benziyor. İç borç, ama bu iç borcun ne kadarı İtalyanların borcu, ne kadarı İtalya üzerinden yerleşik yurt dışı borç olduğunu pek bilmiyorum. Fakat İtalya'nın durumu biraz daha farklı Yunanistan'ın durumundan, tabii ki bu nedenden dolayı İrlanda'nın durumundan daha farklı. Zaten İtalya'daki borç krizinin, şöyle bir şey söylemek lazım. İtalya'daki borç krizi eğer gerçekten ortaya çıkar, bir kriz olarak ortaya çıkarsa, o zaman büyük Avrupa bankalarını çok sarsacaktır. Çünkü o büyük Avrupa bankalarının esas alacaklı durumda olduğu bir borç söz konusu.
O yüzden İtalya ile ilgili değil mi?
Evet, evet. O yüzden kısmen iç borç gibi gözüküyor. Çünkü o Avrupa bankalarının İtalya'daki şubelerinin verdiği borçlar bunlar. Krediler daha doğrusu. Fakat burada gerçekten biliyorsunuz bu finans mali piyasaların gözü, aklı bu kredi derecelendirme kuruluşlarıdır. Onların gözüyle bakar kredi derecelendirme kuruluşları. Onların aklıyla düşünürler. Onların aklıyla düşündüğünüz zaman da burada bir risk var. Risk olan yerde spekülatif getiri de vardır. Dolayısıyla riskin abartılması riskli değildir bir yere kadar. Riskin abartılması hatta
kârı da getirir.
Kârı arttırır. Evet. Bir yere kadar. Tabii riski çok abartırsanız ondan sonra iş patlar ve elinizde de kalabilir. Tabii risk dediğimiz şey böyle bir şey. Bu çerçevede baktığımızda Yunanistan da son aylarda ancak ciddi bir talep azalması görülmeye başlandı. Çünkü Yunanistan'ın borcunun bir kısmının silinmesinin yegane çözüm olduğu fikri çok yaygınlaşmaya başladı. Almanya'da bile bu konuda beklenmedik muhafazakar çevrelerden öneriler gelmeye başladı son günlerde. Borcun bir kısmını silelim, başka türlü bu işten kurtulamayız fikri ön plana çıkmaya başladı. Biliyorsunuz Merkel şiddetle karşı, halen daha karşı buna.
Ama aksi takdirde hiçbirini alamama riski var sanki, değil mi?
Evet, ya da başka B planları var. İşte borcun bir kısmını şeye devretmek. Avrupa fonuna bir stabilizasyon, istikrar fonu oluşturdu biliyorsunuz. Buraya devretmek. Finlandiyalılar buraya devredilirse o zaman Yunanistan'ın devlet mal varlıklarının üzerine ipotek koyalım diye bir fikir geliştirdiler. Bir de oturmuş hesap yapmışlar. 300 milyar euroluk bir devlet mal varlığı varmış Yunanistan'ın. İşte bu adalar madalar başka neler var bilmiyorum ama.
Evet.
Böyle onun üzerine ipotek koyalım demiş Finliler. Bu bana düğün umumiyi hatırlattı hakikaten bu sefer.
Bu sefer evet daha net bir şey olamaz yani. Paralellik tarihi bir paralellik.
B planları var. Bu tür B planları var. Ama esas önemli olan bu buradan İtalya'ya, İspanya'ya sıçraması nasıl engellenecek? Çünkü diğerleri bir dereceye kadar götürülebilir krizler. Bunun yayılmasını engellemek, bulaşmasını engellemek. Çünkü geçtiğimiz hafta içinde bir iki küçük böyle avcı ateşi dediğimiz ateş bu finans çevrelerinden geldi. Fransa'nın da durumu iyi değilmiş diye haberler dolaşmaya başladı. Zaten böyle olur bu işler genellikle. Evet. Ortaya bir iki kişi bir haber atar. Fransa'nın da durumu iyi değilmiş der. Ondan sonra millet Fransa'nın da durumu iyi değilmiş lafına alışır. Ve birdenbire Fransa hiç o güne kadar zayıf, kırılgan pozisyonda olduğu düşünmeyen Fransa'nın birdenbire kırılgan pozisyonda olduğunu ilan eden yüzlerce makale okursunuz. Böyle bir kar topu etkisi bu mali piyasalarda maalesef çok yaygın bir şeydir. Buna koyun içgüdüsü de diyenler var biliyorsunuz. Avrupa tarafında böyle bir sorun var. Bir yapısal sorun var. Yani Yunanistan sorunu lokal bir sorun. Ama Avrupa Birliği'nin ve Avro'nun bir yapısal sorunu var. Ve bu gerçekten bir dönüm noktası. İyimser yorum da başlayalım. İyimser yorum zaten Avrupa Birliği krizler aracılığıyla kurumlaşır ve derinleşir. Krizler olmadığı sürece ilerlemez hipotezi.
Ama tabii 27 üyeli bir Avrupa Birliği değildi. Bundan önceki krizlerle karşılaşan.
Evet tabii 6 taneyle krizleri yaşamak 27 ile yaşamaktan daha kolay, daha verimli olabilir. Şimdi herkesin dikkatle kendisinin de dahil olduğu bir yapıda dikkatle düşünmesi gereken bir derinleşme para birliğinde en azından bir derinleşmenin daha fazla güçlü kurumlaşmanın önümüzdeki dönemde bu krizden çıkacak olumlu sonuç olduğunu iddia edenler var. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın yanında bir ortak Avrupa iktisat politikası. Bunun da tamamlayıcı unsuru nedir dersiniz? Vergi politikasıdır tabii ki. Bir ortak vergi politikası. Bunların hiçbiri yok biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde.
Zaten üye devletlerde yanaşmıyor vergi politikasında ortak bir şey komisyona devretmeye. Bir de şey var yani para biriminde derinleşme ama para birimi de zaten tüm AB üyelerinin dahil olduğu bir birim birlik değil şu anda.
Hayır. İstisnalar var biliyorsunuz. Üç ülke var. İstisna olan İsveç, Danimarka ve İngiltere'nin, Britanya'nın istisnaları var. Bir de yeni üye olan ülkelerinde bir zaman içinde üye Avrupa Para Birliği'ne girmeleri söz konusuydu. Ama şimdi bu para birliğinin bu durumu karşısında Polonya falan biraz topu taca atmaya başladılar. Yeni para birliğine yeni giren birkaç tane ülke var galiba. Slovakya falan yakın tarihlerde girdiler. Fakat
evet, Malta girdi.
Malta girdi. Onlar sorunsuz ülkeler. Çoğu ülke, yeni üye olan ülke, işte Polonya başta olmak üzere şimdilik biraz ayak sürüyorlar. Angajmanları olmasına rağmen onların istisnaya tabi değiller onlar. Danimarka, İsveç ve Britanya'nın yararlandığı istisnaya tabi değiller.
Evet, ondan yararlanmıyorlar. Bu iyi tarafı
kötü tarafı.
Bir de kötü senaryo mu var?
Kötü senaryo 2-3 tane arka arkaya olaydan oluşan senaryo. Kötü senaryo Yunanistan'ın Avro'dan çıkmak zorunda kalması. Bu Yunanistan için uzun vadede bir iktisadi çıkış yolu olabilir ama kısa vadede bedeli çok ağır bir çıkış. Yani bu bir salt devalüasyona benzemeyen bir çıkış aynı zamanda Yunanistan'ın Avro'dan çıkması. Büyük bir devalüasyon demek. Fakat aynı zamanda tabii bir dizi kurumsallaşmış ilişkiyi değiştirmek demek. Yeniden kurmak demek. Avro'ya geçiş yıllar almıştı. Avro'dan çıkış öyle bir ayda olmaz. Hı hı. Olduğu zaman da çok şey olur, kaos ortamında olur. Onun da ne sonuç vereceğini bilemeyiz. Avro'dan çıkışın yanında ikinci senaryo devletlerin iflas bayrağı çekmesi. Yunanistan'da devletin iflas bayrağı çekmesi, ödeyemez, borcunu ödeyemez durumda olduğunun ilan edilmesi.
Bu temerrüt dedikleri bu mudur yani?
Evet, moratoryum evet. ilan etmesi. Moratoryum ilan etmesi ve tabii moratoryum borcumu ödemeyeceğim demek değil, borcumu şimdilik ödemeyeceğim demek. Ondan sonra pazarlığa oturulur moratoryumda. İşte borcunun %50'sini öder, değerinin %40'ını öder, %60'ını öder. Şu anda mesela önerilen iyimser çıkış planlarından bir tanesi Yunanistan Devleti'nin kendi borcunu ikinci el piyasası değerinden satın almasının sağlanması. Hı-hı. Şu anda 100 euroluk borç ikinci el piyasada belki 60 euroya kadar düşmüş olabilir. Daha ucuza borcunu erkenden almasını sağlanacak bir yardım, bir hibe veyahut bir kredi verilmesi Yunanistan'a. Bu da düşünülen çözümlerden bir tanesi.
Peki bu Yunanistan'la ilgili olarak hani Yunanistan'ın sanayi kapasitesi falan ben çok iyi bilmiyorum.
Çok az. Evet, çok az. Yani turizme dayalı bir sıçrama yapabilir. Bir de İrlanda'nın yaptığı gibi elindeki yetişmiş personel, kalifiye personel stoğundan hareketle belki teknoloji hizmetler alanında İrlanda'nın yaptığını yapabilir ama tabii onu yapmak bir senede sonuç almayı getirecek şeyler değil bunlar. Turizmde dışında kısa vadede bir de biliyorsunuz Yunanistan'ın büyük sektörü uluslararası taşımacılık, deniz taşımacılığı. Onun da çok fazla şeyle alakası yok. Yunanistan'ın maliyetleriyle alakası olan bir şey değil. Dolayısıyla Yunanistan'ın sıkıntısı İspanya'dan, İtalya'dan, İrlanda'dan farklı olarak Yunanistan'da Avrupa'dan çıkış bile düşünülse kısa vadede bu çıkışın sağlayacağı büyüme etkisi sadece turizmle ilişkili. Turizmin de artması için sadece Yunanistan'da fiyatların ucuzlaması yetmiyor. Bir de Avrupa'nın krizde olmaması lazım. Yani turist olacak durumda, hali turizmi el verecek durumda insan kalmış olması lazım geriye. Evet. Avrupa krize girerse.
Şeye bakmıştık bununla bağlantılı olarak yine Yunanistan'ı incelerken. Hazır siz de bulmuşken belki daha detay bilgi alabiliriz o konuda. Bu Yunanistan'ın mesela şu anda kendisine yapılan yardım paketleriyle ilgili faiz geri ödemesi %6,5'larda ve 2014'ten itibaren %8,5'a çıkacağı evet. öngörülüyormuş
evet.
yıllık.
Evet.
Son 5 senede bir defa o da %2 civarında büyümüş Yunanistan mesela.
Evet, Yunanistan'ın büyümesi Avrupa Birliği ülkeleri içinde yeni üye olanlar hariç zaten %2 iyi bir rakam sayılıyor.
Yani şunu demek istiyorum hani o zaman Yunanistan'ın bu yardım paketleriyle kısa vadede veya hatta orta vadede nereye gidecek ben onu bilemiyorum. Ve oradan hareketle de ne olacak Avrupa Birliği içinde öyle bir ülke var şu anda.
Şöyle bir şey düşünülüyor. Yunanistan'ın büyümesi kadar Yunanistan'ın vergi gelirlerini arttırması söz konusu. Arttırarak bu işten çıkması söz konusu. Biliyorsunuz Yunanistan'da çok ciddi bir vergi açığı var. Devlet harcamalarını vergiler karşılamadığı gibi Yunanistan'ın kağıt üzerindeki vergileriyle gerçek vergiler arasında büyük bir uçurum var. Biraz zannediyorum umut edilen büyüme kadar bu yeni yapılanmanın ve bu vergi kaçağının azaltılması ve gerçek vergi yükünün artması gibi önlemlerle bu borcun azalması, büyümeyle sağlanması, esas olarak büyümeyle sağlanması pek tasarlanmıyor gibi geliyor bana. Esas olarak bir devlet gelirlerinin arttırılması yöntemiyle borç yükünün orta vadede azalması.
Evet, ama o da üst kesimlerden, zengin kesimlerden öyle vergi artırmaya dair bir şey de kolay olacak gibi değil. Böyle bir öneride var mı hatırlamıyorum zaten. Ben başka bir şey sormak istiyorum. Bu öbür taraftan Avrupa'yı hep konuşuyoruz tabii ama öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri.
Evet.
Yani 1,5 trilyon dolarlık bütçe açığı var ve borçlanma tavanı 14 trilyon dolar. Temerrüde düşme ihtimali de var deniyor.
Şimdi işte biliyorsunuz şeyle cumhuriyetçilerle demokratlar arasında çok ciddi bir bilek güreşi var. 2 Ağustos'ta bir şekilde bitmesi gereken bir bilek güreşi var. O da demokratlar temerrüde düşmemesi için yani devletin bu 14 trilyon dolarlık borcu ödeyebilmesi, devam etmesi için yeni borçlanma yapması lazım. Bu yeni borçlanmayı sağlayabilmesi için de bu borçlanma tavanının artırılması iznini istiyor Barack Obama. Demokratlar bunu destekliyorlar, cumhuriyetçiler kongrede buna karşı çıkıyorlar. Ve 2 Ağustos'a kadar da bir çözüm bulunması lazım. 2 Ağustos'a kadar bu borç tavanı, borçlanma izni tavanı arttırılmazsa evet o zaman dediğin gibi temerrüte düşme ihtimali çok yüksek. Bu biraz kağıt üzerinde bir ihtimal gibi gözüküyor. Çünkü pek öyle kolay kolay cumhuriyetçiler Amerika Birleşik Devletleri'ni temerrüte düşüren parti olma riskini alabileceklerini pek zannetmiyorum. Pek de kimse buna ihtimal vermiyor ama belli olmaz. Bu Tea Party ekibi özellikle burada çok radikal bir karşı çıkışı var. Onlar bunun karşılığında çok ağır koşullar öne sürüyorlar. O koşulların kongreden geçmesi mümkün fakat senatoda bu sefer demokratlar çoğunlukta olduğu için reddedecekler. Zaten Obama da senatodan bile geçse ben vetomu kullanacağım diyerek bunun baştan reddedeceğini söyledi. Şey istiyorlar. Anayasaya yani bu bir amandman getirerek bir şey getirerek bir ilavi bildirge getirerek anayasaya federal devletin bütçesinin her koşulda dengede olması kuralını getirmeye çalışıyorlar. Bunu Türkiye'de savunanlar vardı zamanında. Anayasal bütçe fikri 90'larda Türkiye'de de savunuluyordu. Her durumda federal bütçe denk bütçe olmalıdır. Anayasa gereği. Şimdi burada bitirmeden hemen şunu söyleyeyim. Tabii burada çok büyük bir akıl tutulması ve bir yakın hafıza kaybı var. Bu devletlerin, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Yunanistan da dahil buna ama Yunanistan'ın sorunu başka bir sorun. İrlanda, Fransa, İtalya, Almanya, bütün bu devletlerin İspanya başta olmak üzere son 3 yılda bu kadar yüksek oranda borçlanmalarının esas nedeni, birkaç nedeni var ama esas nedeni 2008 krizi. 2008 krizini sonuçlarını engellemek için devletler borçlanarak harcama vergilerden aldıkları gelirlerin üstünde bir harcama yaptılar. Ve bu sayede de 2008 krizi birçok ülkede 6 ay veya 1 yıl süren bir daralmayla atlatıldı. Büyüme sağlanmadı ama çok büyük daralmalar bekleniyordu. Yani 1929 krizine benzer bir daralma bekleniyordu. 1929 krizinin 3 sene 4 sene sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik %25'ti. Daralma %-40 yani gayri safi milli hasıla %40 küçülmüştü. Bu daralmayı, bu resesyon şokunu büyük ölçüde karşılayan devletler oldular.
Yani devletler derken de vergi verenler aslında.
Yani devlet politikaları oldu. Vergi verenler veyahut borçlandılar. Vergi vermeyen, vergi alamadıkları yerde de devletler harcama yapıp borçlanarak bunu finanse ettiler. Borç oranları arttı. Ayrıca bütün dünyada bu liberal yaklaşım vergi vermek yerine devlet harcamalarını azaltmak ideolojisini empoze ettiği için de eskisi kadar vergi alamıyor devletler.
Evet, alamıyorlar.
Dolayısıyla borçlanmaya yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla şu anda çok büyük bir haksızlık yapılıyor liberallerin söylemlerinde. Devletler sorumsuz davranıyorlar. Devletler sorumsuz davranmadılar. Devletler gerçekten sorunlu davrandılar. Az veya çok çeşitli Yunanistan'daki yapısal yani tarihsel yapısal sorunu bir tarafa bırakalım. Devletler çok sorumlu davrandılar. Fed müdahale edip de bankaların bir kısmını kurtarmasaydı Amerika Birleşik Devletleri bugün çok daha büyük bir krizin içinde boğuluyor olacaktı. Benzer şey Avrupa devletleri için geçer.
Zaten o kriz korkuttuğu için de sorumlu davrandılar. Öyle.
Aynen, kriz korkuttuğu için, yani başka bir şey için değil, krizden kurtarmak için. Evet. Çünkü o krizin, 29 krizin ne olduğunu herkes daha iyi biliyor. Aklı başında olan herkes biliyor bunun ne demek olduğunu. Siyasal sonuçlarının da ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla bugün kalkıp devletler sorumsuz davranıyor, gelirlerini çok daha üzerinde harcıyorlar, har vurup parmağı savuruyorlar söylemi, bu 2008 krizinin bugün büyük ölçüde etkisinin azalmış olmasını sağlayan etmeni inkar etmek demek. Ve bu nedenden dolayı da şimdi ikinci, eğer bu şekilde devam edilirse, yani devletlerin bu borçlanma yapılarında uzun vadeli bir azaltmayı sağlayacak ama kısa vadede durumu devam ettirecek bir yeniden yapılanmaya izin verilmezse, bu sefer 2008'de olmayan kriz 2012'de olacak.
Evet, onu soracaktım son olarak ben de. Yani ikinci bir krizin de
potansiyel olarak var.
Potansiyel olarak adım potansiyel ayak olarak sesleri var. Duyulabilir.
Var. Yani bu orada hallolmayan devletlerin kamu yönetimlerinin müdahalesiyle absorbe edilen şok sorunu başka biçimde bu sefer devletler krizi, devletler borç krizi veya kamu borçlanması krizi biçiminde gelecektir. Kamu borçlanması krizi biçimde geldiği zaman da üçüncü bir aktör yok artık müdahale edebilecek buna.
Evet, ilginç. Peki, çok teşekkürler Ahmet. Görüşmek üzere.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.